أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, ona yakın olmak, yakınlarıyla yakınlaşmak ve yakınlarımızla yakınlığımızı yakından gözden geçirmek ve kendimize gelmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalıştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine bugünkü programıma başlıyorum. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Takip ettiğiniz gibi Hazreti Cüveyriye annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadarıyla efendim. Şu ana kadar Allah'ın yardımıyla 3 bölüm yaptık. İnşallah 4. bölümden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sürekli ifade etmeye, söylemeye, paylaşmaya çalıştığım gibi buradaki hedefimiz sadece bazı bilgileri paylaşmak değil, malumatı paylaşmak değil, yaşanılan o güzel hayatı, Kur'an ve sünnet eksenli hayatı bir diğer ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in sahabe hayatında şekil bulması, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tebliğat ve talimatıyla aynı zamanda sünnetin hayata yansıması boyutlarını, buğutlarını görerek biz de ondan gerekli dersleri çıkarıp sıkça ifade ettiğimiz gibi dikenleşmiş hayatımızı yeniden güllük, gülistanlık haline getirme gayreti içerisinde olacağız. Efendim, daha ziyade sosyal hayat tarzından başlıkların kullanılabileceği bir örnekler boyutunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Normalde şu ana kadar gördüğümüz anneler içerisinde şöyle bir hatırlatayım. Hazreti Hatice-i Kübra annemiz, Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz, Hazreti Ayşe Sıddık'a annemiz, Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz, Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz, Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anhum ecmain. Bunları sizlerle paylaştık. Genellikle annemizi paylaşırken, bir konuyu işlerken sürekli isim saymıyorum. Ama bu derste biraz isim üzerine gitmek istiyorum. Çünkü farklı bir duruş, burada duruşla karşı karşıyayız. İster istemez isimlere biraz girmek durumundayız. Neden böyle yaptığımızı konu içerisinde, akışı içerisinde çok daha iyi görmüş olacağız inşallah. Efendim, sürekli ifade ettiğim gibi yine, hangi sahabi olursa olsun, kaynaklarımızda biyografik olarak normal bir hayatları verilir. Bu zaten biliniyor. Orada bir problemimiz yok. Ancak güncel kaynaklarımızda, kaynak değeri taşıyan çalışmalarda gördüğümüz bir şey var. İşte çok muttaki idi, Kur'an ehliydi, zikir ehliydi, geceleri namazda zikirle, gündüzleri oruçta geçirirdi. Yani çok teheccüd kılardı, çok Kur'an okurdu, çok nafile namaz kılardı gibi, yani takva boyutuna biraz beni bağışlayın deyimini yuvarlak ifadelerle efendim bazı şeylerin anlatıldığını görüyoruz. Şimdi efendim, Ben bir telefon örneği vereyim. Daha önce birkaç annemize verdim bu örneği. Elimizdeki telefonumuzun asıl görevi nedir? Telefon görüşmek içindir. Karşı tarafla görüşmek için. Asıl görevi budur. Şimdi benim telefonum şöyle kıymetli, benim telefonum şöyle pahalı, şu kadar özelliği var dediğimiz zaman biz onu aradığımızda ona ulaşamıyorsak onun telefonun hiçbir kıymeti yoktur. Öyleyse telefon belki kendisi kıymetlidir ancak telefonun kullanılır olması için şarjı olması lazım. Değil mi efendim? Şarjı olması lazım. Yani bataryası dolu olması lazım. Diğer örneklere girmiyorum. Hatlara falan girmiyorum. Sadece şarj örneği vereceğim. Bu durumda gece namazı, teheccüdler, zikirler, Kur'an okumalar, gündüz oruçlar vesaire bunlar bizim şarjımızdır. Bunlar olmazsa olmaz. Ancak biz sosyal hayatta geçimsiz, tutarsız birisi isek işte bu şarj olma deyimi bir kez daha öne çıkar. Yani telefonum çok kıymetli diyorum ama alo deyince bana ulaşamıyorlar. Ya da ben ona ulaşamıyorum. Şimdi tamam annemiz gece meşhur deyimiyle abide, gündüz zahide. Eyvallah. İyi de netice itibariyle bu bir ailesi var bunun. Yani evlenmeden önce babası var, annesi var, kardeşleri, kabilesi, sosyal çevresi var. Bunların içerisinde nasıl bir hayatı var, nasıl bir genç kız, nasıl bir insan olarak yaşıyor? Bunları bilmiyoruz. Daha önce bunu söylemiştim. Evliliğinden sonraki hayatını biz biliyoruz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'la evleninceye kadar müşrik, böyle yetişmiş, kabile reisinin kızı, önde gelen birisinin karısıydı. Ama savaşta kocası ölecek, kabilesi esir düşecek, kendisi esir düşecek bunları gördük. Netice itibariyle Allah-u Teala böyle takdir edecek ve esaretten tekrar hürriyete kavuşup Peygamberimiz Aleyhisselam'a hanım olarak ümmetin annesi olacak. Yani İslam hariç öyle söyleyeyim yetişmiş bir insan. İslam'ı Peygamberimizle evliliğinden sonra öğrenecek. Geçen derslerimizde ifade etmeye çalıştım. Ne yapalım? Benden bu kadar, beni bu kadar kabul edin. Ancak bu kadar becerebiliyorum gibi yuvarlak ve geçiştirmeli bir hayatları yoktur bunların hiçbirisinin. Kiminle evlendiğinin, nereye geldiğinin, misyonunun farkındadır sevgili annemiz. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Kiminle evleniyor? Peygamberimiz Aleyhisselam. Nereye geliyor? Resulullah Aleyhisselam'ın evine geliyor. Ümmete anne oluyor amenna. Ama işte iyi anlaşılması lazım burada. Geldiği yeri görüyor. Şimdi geldiği yerde ben böyle yetiştim. Yetişme tarzım bu. Huyum bu. Karakterim bu diyerek efendim yani beni böyle kabul edin gibi bir duruş sergilemiyor. Şimdi şöyle bakalım bir. Annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlenmesinden önceki Aleyhisselam'ın evli olduğu hanımlara bakacağız. Arkasından efendim kendisinden sonra Aleyhisselam kimlerle evlendi? Onlara şöyle bir sayayım. Az önce isim saydım ama bu deyimi kullanmadım. Şimdi daha net olarak kullanmaya çalışayım deyimi. Hazreti Cüveyriye binti Haris annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenmeden önce Peygamberimiz Aleyhisselam 7 evlilik yapmış. Bunlardan ikisi vefat etmiş. Kim onlar? Hazreti Hatice-i Kubra radıyallahu anha ile Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha. Bunlar vefat etmiş. 5 tane kuması var. Ve bunların içerisinde Hazreti Ayşe gibi. Dikkat edin. Hazreti Hafsa gibi. Hazreti Zeynep binti Cahş gibi, Ummu Seleme gibi her biri kendi misyonu diyeyim, kelimeyi bulamadım. Birer dev diyeyim yani. Çok kıymetli bir insan bunlar. Kıymetli birer şahsiyet ve bunlarla ortak olacak şimdi bu hanım. Ve şimdi bu hane içerisinde bulunacak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bütün annelerimize çok iyi muamele ettiğini bilmeyeniniz yoktur. Ancak annelerimizin de Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı çok nezaketli davranışlar sergilediğini görürüz. İşte bunun anlaşılması için bazen hani gerçekleri söyleyeceğim diye, akademik olacağım diye, ilmi şeyleri söyleyeceğim diye, efendim işte sonuçta bunlar da birer insan, birer kadın, kendilerince kaprisleri var, tutumları var, birbirlerini kıskandılar, yer yer atıştılar, küsüştüler, bozuştular gibi ifadeler kullanılıyor. Ben şu soruyu sorarım. Bu ifadeyi kullandığınız zaman hangi konuda atıştılar? Birbirlerine neyi söylediler? Niçin bozuştular? Eğer örneğiniz yoksa bu deyimi kullanamazsınız. Önce onu söyleyeyim. Bu deyimi kullanamazsınız. Mesela daha önce Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken ifade etmiştim. Ayşe annemize iftira atılmıştı. İfk hadisesi. Şimdi burada annelere bakıyoruz. Hazreti Ayşe annemiz bir tek Zeynep binti Cahş annemizden endişe etti. En büyük rakibi oydu çünkü. Ama Zeynep binti Cahş annemiz öyle bir fazilet ortaya koydu ki, öyle bir üstünlük, yücelik ortaya koydu ki Ayşe annemiz onun dedi takvası, verası onu kurtardı dedi. Ve hiçbir annemiz, Ayşe annemiz aleyhine tek bir söz söylemedi. Şimdi onlar da onun kumasıydı, bu anlamda rakibiydi yani. Ama bakıyorsunuz ki yani ümmeti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren toplumsal faaliyetlerde tek nefes, tek ses çıkıyor. Bunu ifade etmemiz lazım. Bunu ifade etmediğimiz zaman anlatacağımız şeyler havada kalacak. Elbette, elbette, tabii ki insan olan yerde problem olur. Ufak tefek atışma, tartışma bir şeyler olur. Ben olmaz demiyorum. Ama işte onlar da zaman zaman birbirini kırdılar, küsüştüler gibi yuvarlak cümle kullandığınız zaman biz bugün komşumuzla, eşimizle, çocuğumuzla, akrabamızla niçin küsüşüyoruz? Karşılıklı hangi sözcükler söylüyoruz? Bugün insanı olayları böyle değerlendirecek. Dolayısıyla aralarında mesela ileride gelecek Hazreti Ayşe annemizde bir örneğini vermiştim. İleride Safiye annemizde bu örneği bir kez daha Safiye anne boyutuyla vereceğim. Ama Cüveyriye annemizde böyle bir örneğimiz yok. Yani bir problem yaşadılar. Problem ne? Şu. Nasıl çözüldü? Şöyle. Verebileceğimiz bir örneğimiz yok. Hazreti Cüveyriye annemiz bu eve geldiği zaman tekrar söylüyorum. Yetişmiş bir özellikli vardı. Bu özelliği vardı bunun. Ama İslam'ı bilmiyordu. Yani bugünkü deyimle nasıl deriz? Okumuş etmiş bilgili bir insan deriz ya. Yani öyle bir özelliği vardı. Ama İslam'ı peygamberimizle beraber öğrenecek. Tabii en büyük avantajı ne? Onu iyi anlamak lazım. Sahabenin en büyük avantajı budur efendim. Bunun gözden kaçmaması gerekiyor. Nedir o? Bu güzel insanlar İslam'ın güzelliğini bütün güzelliğiyle en güzelin şahsında görüyorlardı. Dolayısıyla hiçbir olumsuzluk karışmamış, hiçbir uyduruk hikaye karışmamış, saf haliyle bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam'dan efendim bunu öğrenmiş oluyorlar, hayatlarına öyle geçiriyorlar. Dolayısıyla onların hayatları elbette ki bizim gibi olmuyor. Yani örnek aldıkları örneğin örnekliğine uygun bir hareket ortaya koymuş oluyorlar. Evet, 5 kuma dedim. Hayatta onları bir kez daha söylüyorum. Sevde binti Zem'a annemiz, Ayşe Sıddık'a annemiz, Hafsa binti Ömer annemiz, Ummu Seleme Hint annemiz, Zeynep binti Cahş annemiz. Bunlar hayattalar. Ve Hazreti Cüveyriye anne, bunların Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı davranışlarını gözlemleyecek. Peki şu soru aklınıza gelebilir. Hocam nereden biliyorsunuz? Yani bunlarla aynı evi, aynı odayı mı paylaşıyor? Hayır tabii ki. Ancak şunu hepimiz biliyoruz. Ve elbette ki eksikliğimizden dolayı her derste aslında her annemizde belki de söylenmesi gereken bir şeyi söylüyoruz ama zaman zaman da Allah affetsin atladığımız oluyor. Nedir o? Aslında her annemizde değil her sohbette söylenmesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam bir seferde değilse bir gazvede, bir yolculukta değilse, Medine-i Münevvere'de ise, evde ise yani. İkindi namazından sonra, efendim her gün, ikindi namazından sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz annelerimizi sırasıyla ziyaret ederlerdi. Ve en sonunda hangi annemizle o geceyi geçirecekse akşam daha olmadan kısa kısa oturur, 5-10 dakika diyelim mesela, saniyeyi saati veremiyoruz. Zeynep binti Cahş annemizi görürken bu oturma örneğini vermiştik hatırlarsanız. Bir süre oturur, bir iki muhabbet ederler, özel bir görüşme olur bu. Ondan sonra hangi annemizde o gece aleyhisselamın kalma sırası varsa o annemizin yanına varırlar. Diğer annelerimiz de oraya gelir, orada hep beraber muhabbet ederler. İşte annelerimiz orada birbirlerini tartarken, ölçerken birbirlerine üstünlük taslama dertleri yoktu. Bazen Hazreti Ayşe annemizin bazı sözleri, Hazreti Hafsa annemizin bazı sözleri bizim gibi sığ akıllılar tarafından tamamıyla idrak edilemediği için yani gurur kibir şeklinde ifade ediliyor. Yani Ayşe annemiz ben diyor kendimi bildim bileli efendim Müslüman ailede yetiştim. Dolayısıyla bunların hepsi dul olarak evleniyor peygamberimizle. Hazreti Ayşe annemiz genç kız olarak bakir olarak evleniyor. Dolayısıyla o yönden bir üstünlük olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bu kaçınılmaz bir şey tabi. Ama yani atlanmaması gereken bir şey daha var. Aleyhisselam'ın evlerinin arasında bir genişçe bahçesi var. İkindilerde hava çok böyle sıcaksa ev ortamında değil, bahçe ortamında efendim Aleyhisselam annelerimizi ziyaret ettikten sonra bahçe ortamında oturur. Orada bugünkü Türkçe'ye çevirirsek deyimi aile içi sohbet, muhabbet devşirirler. Yani sadece bir araya gelip birbirlerine bilgi, kavram, kural aktarmak, dayatmak, ezberletmek değil efendim. Bilgi biliyorsunuz paylaşmayla artar. Paylaşmayla elbette anlatılacak. Her biri bir şeyler biliyor. Ve aleyhisselam onları konuşturur. Gerekli şeyleri kendileri ifade ederler. Yeni ayet-i kerime gelmişse orada güzel onun talimi yapılır. Böyle bir muhabbet var. İşte sonra gelen her annemiz ki şu anda biz Cüveyriye annemizi sizlerle paylaşıyoruz. Her annemiz bu hadiseyi en açık bir şekilde yaşarlar. Yani yeni gelen anne elbette ki şu kadar yıldan beri peygamberimizle beraber olmuş, şu kadar ayet-i kerime gelmiş, şu kadar sure-i şerife gelmiş, annemiz bunları dinlemiş, ilk ağızdan peygamberimiz aleyhisselamdan bir seviye almış. Ve seviyesine göre yani hele dur bakalım kız sen daha dün geldin buraya hele oturmasını öğren bakalım ben yıllardan beri buradayım şu kadar sure biliyorum ayet biliyorum diye birbirlerine üstünlük taslamıyorlar. İşte onu biz yapıyoruz. Hele sen dur bakalım ben şu kadar kitap okudum şu kadar yazı yazdım sen de kimsin diye biz birbirimize bunu yapıyoruz. Eğer okuduysak eğer öğrendiysek bu bizim sözümüzde değil halimizde olmalı. İşte anneler bunu yapıyorlar. Diğer anne de yani öğrenci hoca ilişkisi açısından olaya bakarsak yeni gelen öğrenci de eski öğrencilere bakarak onların oturuşundan, kalkışından, kıyafetlerinden, konuşmalarından, esprilerinden, hüzünlerinden, sevinçlerinden İslam'ın esaslarını görürlerdi. İşte en büyük özelliğin birisi bu. Atlanmaması gereken önemli, çok önemli bir ayrıntı. Şimdi Cüveyriye annemizin kendisinden önceki kumalarını söyledik. Yeri gelmişken şunu da söyleyip tekrar buraya döneyim bir daha. Kendisinden sonra da efendim bu eve kumalar gelecek. Onlar kimler? Kendisinden sonra efendim Hazreti Ümmü Habibe Remle binti Ebu Sufyan, Hazreti Safiye binti Huyey, Hazreti Mariye Kıptiye, Hazreti Meymune binti Haris radıyallahu anhum ecmain. Bunlar da kendisinden sonra gelecekler. Şimdi öncesiyle sonrasını beraber götürmeye çalışalım biraz. Hazreti Cüveyriye annemiz bu eve geldiğinde nasıl ki diğer annelerimizin hallerine bakarak, kıyafetlerine bakarak, konuşmalarına bakarak bir Müslüman hanımefendi nasıl olması gerekir öğrendiyse o da kendisinden sonra gelenlere bu görüntüyü verecek. Ancak bu görüntüyü verecek derken ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendisinden sonra gelenlere çok kaliteli, çok iyi, çok seviyeli görünmeyecek. Çok kaliteli, çok iyi, çok seviyeli olacak. Biz olabilseydik görünmekten kurtulup, yani bilmek olmak değildir, olmaya bak olmaya diyor büyüklerimiz. Bilmek olmak değildir, olmaya bak olmaya. Elbette olmak için bilmek gerekiyor. Ama bazen bilerek olmak değil de ölmek gibi bir hataya düşüyoruz. Yani bilgimiz bize kibir getirerek bizi öldürüyor. Oysa bilgimiz öldürmeyecek, olduracak, olgunlaştıracak. Bizi belli bir seviyeye getirecek. Annelerimizin tamamında bunu görüyoruz. Daha önce ifade ettiğimi de hatırlıyorum. Çünkü burada yine yeri geldiği söylenmesi gerekiyor. Hazreti Cüveyri annemizin kumalarına, öncekilere bakıyoruz. Kumalarında öncekilerde Peygamberimiz Aleyhisselam'la bu hanımlar daha önceden Müslümanlar olarak yetişmişler. O şekilde evleniyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenmeyle beraber İslam'a giren ilk annemiz Cüveyri annemiz olacak. Tabii ondan sonra efendim, yani yeri geldi orada bir kez daha diyeceğiz ama bir de bu şekilde Safiye annemiz var. Safiye annemiz biraz zorluk çekecek, onu konuşacağız. Ama Cüveyri annemiz, çünkü müşrik olarak esir düştü. Ondan sonra Allah-u Teala takdir etti, iman nasip etti. Peygamberimiz Aleyhisselam hanım ümmete anne eyledi. Hazreti Cüveyriye binti Haris annemizi. Annelerimiz birbirlerine karşı çok nezaketli davranıyorlardı. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ben ama şunu da söylüyorum. Hiçbir şey olmadı diyemez kimse. Muhakkak bir şeyler vardır. Ama dediğim gibi bir şeyler vardır diye. Onlar da sonuçta insan. İşte birbirine atışırlardı, birbirini kırarlardı, kötü söz söylerlerdi gibi. Yani hayattan gerçeği söyleyeceğiz diye. Elimizde bir şeyimiz yoksa, edeben de olsa susmasını bileceğiz. Bunlar arasında problem çıktığında, ki Hazreti Safiye binti Huyey annemizle Hazreti Ayşe annemiz arasında problem çıkacak. Bunu Ayşe annemizde gördük. Hem de genişçe gördük. Ve orada ifade etmiştim. Safiye annemize sıra gelince bir de o boyutta bunu göreceğiz diye. Problem nedir? Nasıl çözülüyor? O güzelliği göreceğiz. Aslında çok bir apayrı bir güzellik o. Ama biz işte hep böyle problemli bir hayat yaşadığımız için, bunlara da problemli gözüyle baktığımızdan dolayı böyle bir problem üzeri problem yaşıyoruz. Şimdi ben şu cümleyi kullanmak istiyorum. Diğer annelerimiz ile zaman içinde tanışıp kaynaşarak her biriyle güzel bir birliktelik oluşturmuşlardı. Hepsi bana. Yani beş kuması varken onların arasına katılmış oluyordu. Kim? Hazreti Cüveyriye annemiz. Kendisinden sonra da dört kuması oldu. Ortakları geldi yani. Kendisinden öncekiler kendisine nasıl güzel davranmışlarsa o da kendisinden sonra gelen kumalarına, ortaklarına öyle güzel davranmaya çalıştı. Birbirleri hakkında hem hayattayken ve hem de vefatlarından sonra, hayattayken yüzlerine karşı arkalarından, vefatlarından sonra da arkalarından iyi, güzel ve hayırlı şeyler söylemişlerdi. İşte öyle bir hayat yaşamamız gerekiyor ki, yani yüzümüze karşı de denebilir, arkamızdan da denebilir. İyi, güzel, hayırlı şeyler söylenecek davranışlar ortaya koymamız lazım. Böyle güzel davranış sahibi olmak için güzel insanlarla güzelliğimizi artıracağız. Yani Kur'an ifadesiyle sadıklarla beraberliği sürdüreceğiz efendim. Evet efendim, sürekli ifade edilmesi lazım. Bu zaten Allah'ın emri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenuttequllaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Takva sahibi olun ve sakın Müslüman olmanın dışında bir ölümle ölmeyin. Ben önce bu ayeti okuyorum. Ondan sonra sadıklar ayetini okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminuttequllâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ittika edin, sakının, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Benim konum değil şu anda ama ayet-i kerimeyi telaffuz ettim, okudum diye söyleyeyim. Allah ve Resulü'nün emir ve tavsiye ettiği şekilde yaşayanlar, yuvarlak bir mana vereyim size. Kur'an ve sünnet çerçeveli hayat sürenler. Şimdi ben sadıklarla beraberliği, salihlerle beraberliği hakkında birçok ayet-i kerimeyi ezberlesem, birçok hadisi şerifi ezberlesem, birçok büyük Allah dostlarının, velilerin, sahabilerin sözlerini ezberlesem, efendim radyo mikrofonlarından anlatsam, salonda, konferansta da anlatsam, okulda, derslerde anlatsam, seminerler, konferanslar vesaire, en iyi anlatan bile olsam, bunları yaşamadığımız sürece bir mana ifade etmeyecek. O yüzden Allah'ın emri, Allah'ın emir ve yasaklarını sadece ezberlemek değil, emirlerine göre yaşamak, yasaklarından da sakınmak. Bizden istenen bu. İşte Cüveyriye annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlenince, sıkça ifade ettim, bu eve gelince İslam'ı, yani Euzu Besmele'yi bu evde çekecek. Ve kısa süre içerisinde kendisini çok güzel yetiştirecek. İnsan şuna üzülüyor. Müslüman aile içerisinde yetişiyoruz. İslam'ı öğrenmek için çokça fırsatlarımız var. Çok fırsatlarımız var. Çok imkanlarımız var. Eski gibi değil artık. Ya okuyamıyorum. Böyle okuyunca uykum geliyor. Gözüm ağrıyor. Artık bu bahane de kuramayız. Çünkü okunmuş kitaplar var CD'lere, kasetlere. Efendim radyolarda çok güzel programlar var. Efendim hem görsel hem işitsel çok fazla yayınlar var. Yeter ki inandım dediğimiz dinimizi Allah'ın emrettiği şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın yaşayarak ashabına anlattığı, öğrettiği yaşamaları için, o şekilde yaşamaları için gayret gösterdiği gibi ve sahabe-i kiramın da emirlere nasıl sımsıkı sarıldığını, nehilerden nasıl şiddetle kaçındığını görerek İslam'ı öğrenmek, yaşamak gibi bir mükellefiyetimiz var. Ben acizane Hazreti Cüveyriye annemizin hayatında onu görüyorum. Konu başında biraz bir deyim kullandım. Sosyal hayata biraz değinmek istiyorum diye. Yani sosyal hayat dendiği zaman ben önce bir taşı bir suya atarsanız halkalar biliyorsunuz oluşturur. Bu herkesin verdiği meşhur örnektir bu. Önce en yakın, yani eşiyle. İşte varsa çoluk çocuk. Halka açıldıkça, İşte burada kuma deyimini bilerek kullandım. Yani öyle bir evlilik var. Çok evlilik var. Efendim, onlarla olan güzel geçimi. Bunların bazılarının çocukları var. Yani evlatlık, yani üvey evlat pozisyonunda. Onlarla olan ilişki, iletişim. Evlendiği şahsın ki Cüveyriye annemiz peygamberimizle evlendiğine göre, daha önceki derste söylemiştim, Cüveyriye annemiz için kayınpederi, kayınvalide olayı yok demiştim. Resulullah'ın anne babası daha önce ölmüşler. Efendim yine Resulullah Aleyhisselam için Cüveyriye annemizin kayınbirader efendim ve elti olayı da yok. Aleyhisselam'ın erkek ve kız kardeşi de yok. Bunu da daha önce söylemiştim. İkinci yakın geldi. Nedir? Amcaları ve halaları geliyor. İşte Cüveyriye annemizin, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcalarına bakıyoruz. Amcalarından Ebu Talip amca iman etmedi ama Resulullah iyi davrandı, Mekke'de vefat etti. Bunu görmemiş. Ebu Leheb düşmanlık etti. En büyük düşmanı hakkında Tebbet suresi geldi. Bedir'in kahrından geberdi. Onu da görmemiş. Aleyhisselam'ın Abbas sıranın gideyim. Hamza amca efendim Uhud'da şehit olduğu için onu da görmemiş Cüveyriye annemiz. Kim kaldı geriye? Abbas amca kaldı. Abbas amca da Mekke fethine kadar, Mekke fethinin yakınına kadar, tam o güne kadar değil, Mekke'de olduğu için bu eve geldiğinde henüz amcayı da görmüyor. O zaman amcayla olan ilişkileri kaynaklarda o yüzden yok. Çünkü Mekke fethinden sonra efendim daha farklı hadiseleri başlıyor. Onlara ağırlık verildiği için Abbas amca Medine'ye gelecek efendim. Abbas amcanın işte hanımı, yani Resulullah'ın yengesi, çok sevdiği, saydığı Ummul Fadıl Lubabetül Kubra efendim, ileride biraz ondan azıcık bahsedeceğim. Ondan inşallah bahsetmek istiyorum. İleride yalnız onlara sıra gelecek. Annemizin onlara olan iletişimini göreceğiz. Cüveyriye annemiz daha ziyade Aleyhisselam'ın halaları içerisinde Safiye hala ile biraz fazla beraberliği var. Kaynaklarda ben o kadar bakmama rağmen, araştırmama rağmen kaynaklarımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amca çocukları erkek ve kız ve hala çocukları yine erkek ve kız. Bunlarla nasıl bir ilişkisi, iletişimi var? Böyle örnekleri sizlerle paylaşmaya çok isterdim ancak bulamadığımı söylüyorum. Yok diyemiyorum. Yani belki muhtemelen yoktur ama yok direkt diyemiyorum. Sadece Abdullah İbni Abbas ile efendim bir paslaşmasını görürüz. Çünkü Abdullah İbni Abbas kendisinden hadis rivayet edecek Peygamberimiz hakkında. Yani güzel bir sahne bunu az sonra sizden inşallah, eğer bugün sıra gelirse, gelmese haftaya inşallah, bir güzel bir tesbihatla ilgili, zikirle ilgili çok hoş bir tabloyu inşallah sizlerle paylaşacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kişi öncelikli olarak kendi yakınlarıyla yakın bir iletişim içinde olması gerekiyor. Cüveyriye annemizin bu anlamda Peygamberimiz Aleyhisselam'a, Aleyhisselam'ın yakınlarına karşı çok böyle iyi davrandığı şeklinde rivayetin dışında, az önce ifade ettiğim gibi, böyle bir ekstra örnekleri bulamıyoruz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cüveyriye annemizin yakınlarına karşı davranışı nasıl? Şimdi geçen derste biraz gördük. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kayınpederi efendim ve kayınvalidesinin özeti geçtiğim yerde görmüştük. Kayınvalidesine ilişkin bir rivayet yok. Yani hiçbir hayat hikayesi yok. O konuda herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Ancak kayınpeder Aleyhisselam'ın Haris bin Ebu Durar Uzağa kabilesinin efendim Mustalikoğulları reisiydi. İşte savaştılar. Aleyhisselam'a karşı düşmanlık yaptı. Savaşı kaybetti. Efendim kızı esir düştü. Onu kurtarmak için geldi. Allah ona İslam'ı nasip etti. İslam'a girdi. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Peygamberimiz Aleyhisselam kabile reisi olan bu adama kendi kabilesi içerisinde yönetim yetkisi verdi. Ve elbette onu denetledi orada. Geçen derste paylaştım, sizinle hatırlayacaksınız. İşte bu kabile zekat fitre ödeme zamanında işte Aleyhisselam bir sahabesini göndermişti de bazı yanlış anlaşılmalar olmuştu. İşte burada bu kayınpeder damat ilişkisini biraz görmüştük. Ancak şu kısım biraz eksik kaldı. Onu da kaldığı zamanımız yettiği kadarla paylaşmaya çalışayım. Efendim Resulullah Aleyhisselam'ın Cüveyriye annemizle evliliğinden dolayı 5 tane kayınbiraderi var. Bunların adlarını birkaç kez söyledim, bir daha söyleyeyim. Abdullah, Amr, Abdurrahman, Amir, Tufeil. Bir de baldızı var, Amre. Bunlarla Aleyhisselam'ın nasıl bir iletişimi var sorusu efendim benim için de merak konusudur. Zaten bu konuyu seçmemizin ve şu kadar yıl oldu, yani bu gül sohbetlerini sürdürüyoruz. Yani şu ana kadar efendim 224 tane dersi yapmışız. Şu anda 225. yapıyoruz. Ama Cüveyriye annemiz için şu an 4. bölüm. Ama yani birçok akrabayı yakını gördük geniş geniş. Yani geniş derken de öyle tümüyle ayrıntılı değil tabii. O kadar insan bilemiyor, bulamıyor. Efendim öyle kolay değil yani. Sanırım beni dinleyenler bu işi iyi bilirler yani. Şimdi açın bakalım işte falanca kaynağı filanca kaynağı neye ulaşabilirsiniz yani. Gerçekten öyle ayrıntılı bulmak, konuyu bulmak öyle kolay bir şey değil yani. Bu çok uzun soluklu araştırma isteyen bir şey. Ben o yüzden her derste değilse bile sık sık ifade ediyorum. Sadece bir radyo programı için efendim birkaç tane bilgiyi oradan buradan kopyalayıp size okumuyorum yani. Bu zaten farkındasınız. Bu bir çalışma aynı zamanda. Yıllardan beri yaptığım bir çalışma bu. Kitaplaşma aşamasında şu anda bir yandan tahsillerimi yapıyorum. Bir yandan eksiğimi tamamlıyorum. Bir yandan da sizlerle yayınlamadan önce paylaşmış oluyorum efendim. Olay bu. Dolayısıyla kim kimin neyidir, nedir, kimdir bir hayli fazla da isimler tespit etmiş oluyorum. Bir kıymetli dinleyicim geçen aramıştı beni. Hocam bir şey size sormak istiyorum fakat biraz haddimi aşarsam bağışlayın dedi. Estağfurullah dedim, buyurun, nedir problem? Ya hocam dedi, o kadar kitaplara baktım efendim, o kadar hocaların kitaplarını okuyorum, bakıyorum, ediyorum. Ancak siz sohbetlerde bir sürü isim söylüyorsunuz. Bunları nereden buluyorsunuz hocam? Ben dedi bulamadım. Doğru söylüyor adam. Ben ona bir fıkra anlattım. Dedim ki Karadenizli birine sormuşlar. Niçin Karadenizliler her soruya soruyla cevap veriyor? Demiş ki Karadenizli niye olmasın ki? Güldü tabii arkadaş. Çünkü ben gene soruyla cevap vermiş oldum. Ben şöyle sordum ona. Peki dedim hangi kitaplara baktınız da bulamadınız? Birkaç isim verebilir misiniz? Hocam çok baktım dedi aklıma gelmiyor. Birkaç örnek rica etsem. Birkaç isim verdi sağ olsun. Dedim arkadaşım o verdiğiniz örnekler. Şimdi terzi elbiseyi komple diker. Terzi diker değil mi? Ütüler. Ha, size ütülü verir. Ancak kirlenmiş elbiseyi siz kuru temizlemeye verirsiniz. O da ütüleyerek verir, temizleyerek. Ama terzi dikerek bir kumaştan elbise çıkarır. Hedefiniz temizletmek ise kuru temizlemeye gideceksiniz. Diktirmekse terziye gideceksiniz. Şimdi öyle İslam tarihi, siyeri her kitapta bu kadar isim bulamazsınız. Bu uzun soluklu bir çalışma. Ben şöyle bir saatlik bir radyo programı için efendim bir tane kitabı aç oradan oku. Zaten öyle olsaydı bu programı biz yapmazdık zaten. Herhangi biri de yapabilirdi, sorun değil. Hocam ben de ondan dolayı soruyorum, yanlış anlamayın diyor dinleyen kardeşim. Yani ben diyor not almaya çalışıyorum, bazen yetişemiyorum diyor programa. Daha sonra tekrar giriyorum, dinliyorum, notlarımı alıyorum. Çok fazla isim diyor çıkardım hocam. Çok isim çıkardım, merak ettim. O yüzden sizi rahatsız ediyorum. Estağfurullah dedik. Ve isimler konusunda en fazla isimlerin geçtiği kitaplardan mesela biyografi olsun diye söyleyeyim. İbn-i Sad'ın Tabakatı. Tabakatül Kubra. Diğer adıyla Tabakatül Kebir. Efendim İbn-i Hacer el-Askalani'nin El-İsrafi Temizi Sahabesi. İbn-i Abdülber'in El-İstiabı. Efendim ve tabii ki İbn-i Nesir'in Uslul Gâbesi. Bunlar biyografi kitaplar. Burada isimleri bulursunuz. Ama çok fazla ayrıntı yok. Ama burada size adres verir. Yani şu şunun oğludur, bu bunun kızıdır, bu bunun babasıdır diye söyler. Varsa çok kısa hayat hikayesi hakkında malumat verir. Ancak Subulul Huda ve Reşad adlı kaynağımız efendim. İşte burada biraz daha fazla malumat buluruz. Ben böyle cevap verince kardeşimize hocam ben ondan hiçbirisini ben dedi bilmiyorum dedi, bunlar Türkçe mi, yok dedim bunlar Arapça kaynaklar. Hocam kaç cilt dedim, bu uzun soluklu bir çalışma. Subul Huda ve Reşat 14 cilt. Tabakatül Kübra 8 cilt. Efendim İsabe İstiab 4'er cilt. Efendim Üstül Gabe 5 cilt. Oo hocam dedi. Oho ben o kadar vaktim. siz bunları nasıl okuyorsunuz diye. Tabii bu sefer de işimiz bizim bu. Bunları okuyacağız. Bunları niye söylüyorum? Şu anda bunları niye söylüyorum? Bu kadar çok fazla zengin eserlere sahibiz. Yani illa hepsi kütüphanemiz olması anlamına söylemiyorum ben. Kaynakları birçok yerde bulabiliyoruz elhamdülillah. Var bunlar bol miktarda. Ancak bunları buluyorsunuz. O sahabe önce isimleri buluyorsunuz. Kim kimdir, nedir? Ondan sonra onun hakkında malumat arıyorsunuz. Şimdi bu malumatı arama esnasında da işte birçok şeyi bulamıyorsunuz. Bu neye benziyor? Hatırlayacaksınız, ben sizlerle Musab bin Umeyr'i paylaşmıştım yıllar önce. Oldukça geniş boyutta paylaşmıştım. Ancak başka bir sahabeyi okumalarımda o sahabenin Hazreti Musab bin Umeyr ile bir diyelim bir ortak bir hayatı var. Yani bir sahnesi var. Musab bin Umeyr'in hayatını anlatan kitaplarda bulamadığım o sahneyi, yani hatta bilmediğim o sahneyi, o diğer sahabi okumalarımda o sahne ortaya çıkıyor. Şimdi beni dinleyen kardeşlerim, Musab'ı anlatıyorsam Musab'la ilgili maddeyi okuyor. Bunu bulamayınca hocam diyor, bunu nereden buldunuz? Haklı olarak soruyor. O yüzden sadece kendi dersim için söylemiyorum. Şu programlar için, şu hoca arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin nasıl gayret gösterdiklerini, ne kadar çok kaynağa bakarak mikrofon başına geçtiklerini biliniz diye hakkı teslim açısından söylüyorum. Bütün bunlara rağmen de elbette başta ben olmak üzere birçok yanlış, hata, kusur yapıyoruz. Bu kaçınılmaz. Artık Allah'ın affına sığınıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu güzel insanların güzelliğini, efendim ben güzelleştirmiyorum, onların güzelliğiyle sözlerimi güzelleştirmeye çalışıyorum, bir büyüğümüzün ifadesiyle. Şimdi bakalım bu güzellere saydık. Beş kayın birader diye Abdullah, Amr, Abdurrahman ve Amir. Tufeil. Bir baldız dedik Amr'e. Şimdi efendim Abdullah'a bakıyoruz. Oradan başlayalım. Rivayetlerde Abdullah ile Amr'ın İslam'a girişlerinin hikayeleri aynı verilir. İkisinin de efendim ablaları Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslam'a esir düşünce babalarıyla beraber efendim fidye hazırlayıp gelirler. İşte Peygamberimizle görüşürler. Bu kısmını görmüştük babaların İslam'a giriş sahnesinde. Tekrarlamak istemiyorum. Orayı dinleyen kardeşlerimizi yormak da istemiyorum. İkinci baskı olsun diye. Efendim yani ablalarından sonra, yani Cüveriye annemizden sonra onun vesilesiyle diyelim İslam'a girerler. Peygamberimiz Aleyhisselam bunlar İslam'a girince biliyorsunuz, ama maalesef malumatlar yeterli verilemiyor. O ana kadar hiçbir bilgisi olmayan bir kişi İslam'a girme aşamasında bir şeyi bilmeyeniniz yoktur efendim. Nedir? Hani şu ifade var. İslam'a girmek için ne yapılır diye sorar karşı taraf. Yani Aleyhisselam tebligatıyla veya bir sahabe anlatıyorsa karşı tarafa bu soruyu sordurur. Yani oraya getirir ve sorar. İslam'a girmek için ne yapmak lazım? Nasıl cevap veriyoruz? Önce bir güzel yıkanırsın. Temiz elbiselerini giyersin. Yani hadesten taharet, necasetten taharet. Ondan sonra kelime-i şehadet getirirsin. Ondan sonra namaz kılarsın. Bilmeyeniniz yoktur. Duymayanınız yoktur bunu. Peki, şimdi üst başını değiştirir, yıkanırsın diyeceğiniz zaman ya ona yıkanacak bir yer o anda temin edilmesi gerekiyor ya da mesajın verildiği yerde böyle bir şeyi hazırlanması lazım ki yıkansın. Hemen sahabe gitti, yıkandı, geldi. Nereye gittik? Evine mi gitti? Nerede oldu bu iş? İşte bunların bir kısmının Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cüveyriye annemizle evliliğiyle beraber işte henüz evlenmeden, zifaf vakı olmadan bunlar İslam'a giriyor. Dolayısıyla şu örneği veremeyeceğim. Hemen kız kardeşinin yanına girdiler. Güzelce yıkandılar. Orada onlara yerini geri gösterildi. Giyindi çıktılar diyemiyorum. Ama yani birisi çünkü böyle söylediği için Ben bunu buradan ifade ediyorum. Ya hocam böyle bir şey olmaz mı? Olmaz. Çünkü henüz daha o ev oluşmuş değil. Israrla söylüyorum. Üst başını değiştirir, güzel yıkanırsın. Kelime-i şahat getirirsin, iki rekat namaz kılarsın. İslam'a geliş bu. Peki, tamam yıkandık, anlattılar, öğrettiler, yıkandık. Üstümüzü değiştik, iki rekat namaz kılacağız. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Kelime-i şahat getirdik, yani bana bize Resulullah İslam veya bir sahabe söyledi. O da tekrarladı, kelime-i şahat getirdi. İki rekat namaz nasıl kılacak? İslam'a yeni girdi, hiçbir şeyi bilmiyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Nasıl namazı kılacak? Heh. İşte burada maalesef asıl üzerinde her derste durulması gereken bir önemlinin önemlisinin önemli konusu budur. Büyük harflere yazmak, tırnak içinde almak, altını çizmek, bold bold ya yani işaretleri koymak gerekiyor bu ifadeye. Nedir? Namaz olmayan din İslam dini değildir. Müslüman en büyük özelliği namaz kılar olmasıdır. Bugün toplumda Müslüman olduğu halde çok fazla namaz kılmayanların olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Ha bakıyoruz İslam'a giriyor, kendisine hemen namaz talimi yapılıyor. İslam'a girmenin şükrü bakımından iki rekat namaz kılıyor kişi. Ve ondan sonra girdi İslam'a, kendisine öğretildi. İki rekat şükür niyetli namazı kıldı. Ne zaman girmiş olsun diyelim? İkindi sonrası diyelim, misal olsun diye. Henüz daha akşam okunmamış. Bu şahsa ikindi namazı farz oluyor. Hemen orada ashab-ı kiram o şahsa namazı farzıyla, bütün edasıyla, adabıyla, erkanıyla öğretiyorlar ve kendisine farz olan o namazı kılıyor. Yani öğle ikindi arasında girdiyse öğle kendisine farz oluyor. Ne zaman girdiyse hangisinin vakti içerisindeyse o namazı kılmakla mükelleftir. Eğer Ramazan ayı ise efendim gündüz vakti girdi, ertesi gün oruca başlamak durumundadır. Yani zaman içerisinde öğrenme değil, bazı ibadetler, bazı malumatlar var, hemen zamanında öğrenilmesi gerekiyor. İşte bu oldukça önemli husustur. Hazreti Cüveyriye annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğiyle beraber, efendim, her şeyden önce kendi ailesine, babasına ve kardeşlerine çok çok çok fazla hayrı dokunmuştur. Onlar o vesileyle İslam'a girmiş oldular. O vesileyle İslam'a girmiş oldular. O zaman biz dersi şöyle bitirelim. Cüveyriye annemizden bugünkü dersimizin son cümlesi onun mesajı olsun. Cüveyriye annemizden ümmete mesaj efendim. İslam'a girmesi, Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenmesi ve ümmete anne olması, babası ve kardeşlerinin İslam'a girmesine vesile olma kapısını aralamıştır. Ve adeta Cüveyriye annemiz ta kaç asır öncesinden günümüze tebessümle beraber mesajını gönderiyor. Siz kimlere vesile oldunuz diye. İyi şeylere, güzel şeylere vesile olmamız duygusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.